Ya mesela gözaltına alıp tuttuklarını ne yapacaksın?
Onu söylemek istemez
Evet,
söyledim.
ben hayır yani bu tabii ki ya, o piyasa yerlere yatar.
Öyle mi?
Şey tabii kesinlikle o bambaşka bir şey olur yani. O hakikaten tam anlamıyla Ergenekon işte o meşhur savcı gelen çıkamıyordu bir daha
Evet.
oradan. O günlere dönmüş oluruz. Ve Türkiye'nin şu andaki ekonomik yapısı bunu kaldırmaz yani. O günler bambaşkaydı. Türkiye ekonomisi taş gibiydi. Muhalif yazarlar, gazeteciler hakkında bence Ekrem İmamoğlu'nu halkın gözünde de itibarsızlaştıracak çok geniş bir yolsuzluk dosyası hazırlanıyor. Ve buna karşı itiraz eden Ekrem İmamoğlu'nun adını bahseden herkesi içeri alacaklar. Daha biraz daha komplocu bir teori. Bu kalıcı bir süreç. Erdoğan baskın seçime hazırlanıyor. Bütün bu hyperscaler dediğimiz büyük ölçeklendiriciler fiyatları hızla düşer. Daha da önemlisi bütün küçük ortakları ya sen işte bu Trump'ın Stargate projesi 500 milyar dolar. Sen nereye 500 milyar dolar harcıyorsun abi? Herif bak 5 milyon doları. Oralarda çok ciddi bir çöküş beklerim. Dolayısıyla ben borsa üzerinde, Amerikan borsası üzerindeki etkilerinin henüz bitmediği kanaatindeyim.
Hava dışında her şey kötü diyebilir miyiz?
Diyebiliriz, evet. Gerçekten gerek Türkiye gerek dünya çok zor anlar yaşıyor. Saat şu anda kaç bilmiyorum ama sabah 5'te geliyorlar değil mi almaya? Yani,
Evet.
evet saatte
Bugün
o.
yırttık.
Bugün yırttık. Buradan ben şimdiden veda edeyim. Kimi toplayacakları belli değil. Hangi sebeple toplayacakları hiç belli değil.
Konuşacağız Atilla Bey. Ama tabii ki önce sponsorumuz İKAS'a bir teşekkür ederim. İKAS e-ticaret altyapısıyla ekstra bir ödeme yapmadan e-ticaret yapma imkanı sunuyor herkese. Dünyada her şey olsa da ticaret devam ediyor. Değil mi Atilla Bey?
Tabii ki kesinlikle.
E-ticarette yükselen bir değer. Bu yüzden e-ticaretle
Geleceğin kralı.
ilgilenmek isteyen herkes İKAS'ı aşağıdaki link, açıklama kısmındaki linki tıklamasını tavsiye ediyoruz.
Ve çok teşekkür ediyoruz ve gerçekten yani ticari ilişkilerimiz bir kenara. Herkesin muhakkak internette, bu sanal dünyada ve eğer ticaretle uğraşıyorsa da e-ticaret sitesi kurmasında fayda vardır. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Mağazacılığın %90'ı birkaç yıl içinde bitecek. Hemen hemen bütün ihtiyaçlarımız, hatta bazı temel sağlık hizmetlerini bile internet üzerinden karşılayacağız. Bir an önce o dünyaya girip, o dünyada yer edinen, o dünyaya alışan, bunu yapay zeka ile entegre edenler hayatta kalacaklar.
Evet. Çok kolay bir şekilde İKAS ile e-ticaret sitesi kurup tüm dünyaya ürünlerinizi satabiliyorsunuz veya hizmetinizi. Diyelim ve istiyorsanız başlayalım.
Başlayalım.
Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta tabii ki Türkiye'de artan siyasi gerilimi, bunun yansımalarını, siyasete yansımalarını
Aa.
ve ekonomiye nasıl etki edeceğini size soracağım. Onun dışında Trump, Suriye ile ilgili yeni bir karar alma aşamasında olduğu söyleniyor. Türkiye'de bir çözüm süreci, Kürt açılımı ismi ne dersek bir süreç gidiyor veya gitmiyor belirsiz. Bu denklemi konuşacağız. Bu denklemi bize nasıl gidiyor mu? Soracağız bakalım. Herkes aynı fikirde değil her zaman gibi sizin de. Bir de ABD borsalarını sarsan DeepSeek ki konuşacağız Çin. Bir seyircim şunu sormuş, bir yorum yazmış. Atiye Bey Çin batacak, Çin çok kötü, Çin şöyle, Çin böyle dedi. Bakın DeepSeek gibi uygulama çıkıyor. Buna ne cevap verecek? Onu da soracağım.
Çok kısa bir
Tabii ki.
laf. DeepSeek mi, DeepFake mi?
Diyelim ve herkesi yayında tutarım. Cevabı biraz sonra mı?
Vereceğim, evet, açıkça vereceğim.
Şimdi Atiye Bey zaten çok hukuksuz, adil olmayan bir süreç. Bunu koyarım.
Hiç şüphe yok.
2023 seçimlerinden sonra biraz sakin de ortalık, biraz belli çerçeve. Yani tabii ki haksızlık, hukuksuzluk devam ediyordu da nispeten görece bir sakinlik vardı. Son bir hafta 15 günde, 2-3 haftada hatta bir furya başladı. Ve dozu her gün sürekli artan. Esasında bu Ergenekon zamanında, Gezi zamanında hatırladığımız, belki Kürt açılımının bittiği dönemi de koyabiliriz. O günler pek biri değil de daha çok Gezi ve Ergenekon zamanında dönemlerini hatırlatan fotoğraflar, kararlar, görüşler, demeçler başladı ve bu siyasi gerilim artıyor. Neden böyle bir sürece girdik sizce?
Valla tabii ki çeşitli nedenleri olabilir. Bir kere değişik gruplara değişik nedenlerle baskı yapıldığını düşünüyorum. Mesela Siirt Belediyesi'ne kayyum atanması Nagihan Alçı'ya göre Öcalan'ın ateşkes çağrısı yapmaya uygun bir ortam bulamadığı olayının sonucu. Deme gözdağı veriliyor. Yani ya bu işi halledersiniz ya bir tane belediye başkanınız kalmaz. Hatta meclisten de uzaklaştırırsınız diye daha önce Bahçeli'nin tehditleri yenileniyor. Muhalif yazarlar, gazeteciler hakkında bence Ekrem İmamoğlu'nu halkın gözünde de itibarsızlaştıracak çok geniş bir yolsuzluk dosyası hazırlanıyor. Ve buna karşı itiraz eden Ekrem İmamoğlu'nun adını bahseden herkesi içeri alacaklar. Daha biraz daha komplocu bir teori. Bu kalıcı bir süreç. Erdoğan baskın seçime hazırlanıyor. En son olarak da dün Ertuğrul Özkök yazmış Panorama.tr. Güvenilir bir kurum ama anketlerini çok sık yani halkla paylaşmaz. Evet. Bilmiyorum Sayın Ertuğrul Bey nereden almış. Aralık'la Ocak arasında Erdoğan'ı başarılı bulanların oranında çok sert bir düşüş var. AKP'nin oy oranında da çok sert bir düşüş var.
Nedeni yazmış mı?
Nedenini yazmamış, hayır.
Sizce ne? Bir marşlar var, bir Kürt sorunu var.
Bunların hepsini bir araya koyuyorum. Ciddi bir başarısızlık profili var Erdoğan'ın. Bu yüzden ya da yavaş yavaş Özel'in zamanında açtığı normalleştirme kapısından muhalif tarafa bakan AKP'li seçmenin de olayları daha objektif bir gözle görmüş olması olasılığı var. O yüzden de belki muhalif sesleri susturmak bu kadar önemli oluyor. Ama şahsi kanaatimi sorarsan bu çok uzun sürmeyecek. 1-2 ay içinde yeniden normalleşme sürecine geri döndüğümüzü ve Sayın Erdoğan Özel'i saraya davet ettiğini.
Öyle mi?
Deep fresh.
Ciddi misiniz?
Evet. Öteki.
Yine şeye kaldınız gene. Sürüden ayrıldınız.
Ben her zaman. Ben sürünün önünde koşarım ya da sürü benim önümden kaçar Semih. Yaz bunu KJ'ye atsana kardeşim hemen.
Hemen koy.
Sürü benden kaçar. Sebebi de çok basit. Bütün bu yani bütün dünya Trump'a bağlı Semih. Trump, Suriye, çözüm süreci, Türkiye, siyasetteki gerginlik. Bak şimdi öyle bir zincir kuracağım ki böyle yani hani bunu değme uluslararası şey master satranç uzmanı kuramaz. İsrail basından elde edilen bilgiye göre bu Anadolu Ajansı'nda da yayınlandı. Beyaz Saray Suriye'deki askerlerini çekeceğini İsrail'e bildirmiş. Bu anlaşmanın koşullarını bilmiyoruz. Yani ne karşılığında Türkiye'den ve Hayat Tahrir el-Şam'dan bazı vaatler almış olmalı. İsrail'e de bazı tavizler vermiş olmalı. Ama bu durumda şu anda Hayat Tahrir el-Şam'la silahsızlanma, orduya katılma ve otonomiden vazgeçme konusunda anlaşamayan PYD, YPG'nin ya da SDF'nin hiçbir şansı kalmayacak. Belki de onlar da bir uzlaşmaya vardılar bile bunun sonuçlarını göreceğiz. Ve zaten şu anda da PYD, YPG'nin kabul ettiği bütün Suriyeli olmayan milislerin, teröristlerin ne dersen de sınır dışı edileceği. Dolayısıyla PKK orada barınamayacak. Kandil'de zaten barınamıyor. Çünkü bu barış kanalı ya da barış yolu nedeniyle Irak hükümeti ile Ankara tam bir işbirliği içinde. Ben bir ay içinde PYD, YPG meselesinin ortadan kalkacağını, PKK'nın da ya susacağını ya da sahte de olsa bir ateşkes çağrısını kabul edeceğini düşünüyorum. Tabii bu durumda Türk seçmeninin yeni bir anayasa, özellikle DEM'le veyahut da Öcalan'la pazarlık yapılarak yeni bir anayasa fikrine gösterdiği çok sert tepki kırılmış olacak. Bu tepkiyi nereden biliyorum? AREA'nın Ocak anketi var. Ankete katılanların %63'ü yeni anayasa istemiyor. Öcalan'la şey istemiyor, pazarlık istemiyor. Şimdi bu insanların kafasında terör kaygısını, beka kaygısını kaldırdığınızda muhtemelen bu tepki kırılacaktır. Ve o zaman da yeni anayasa çalışmalarına Sayın Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. DEM'in katılmasını isteyecek ama işi garantiye almak için iki şey daha yapıyor. Bir, Can Coşkun'un dün yazdığı köşe yazısına göre büyük isimler AKP'ye katılıyor. Bir, o yolla kendi sayısal çoğunluğunu arttıracak. DEM'i çağıracak ama CHP'yi de çağırması lazım. Çünkü daha önce de söyledim. 360'la referanduma götürmek bu oy oranlarında AKP'yi kurtarmaz. Kaybetme şansı oldukça yüksek. Onun için 400'le halletmeye çalışacak. Evet. Bunun için de CHP'ye ve DEM'e bir şeyler vermesi gerekecek. O yüzden ilk önce normalleşmeye geri döneceğiz. Arkasından pazarlıklar başlayacak. Ama yine de hiçbir şekilde ben ne seçmenin ne de şu andaki siyasi yapının yeni bir anayasa istemediğini ve üretemeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Özel'le ilişki iyice sıkılaşacak. Bu sefer de erken seçim pazarlığı yapmaya başlayacaklar. Ve bence o zaman bu siyasi gerginlik havası dağılacak.
Seçime gidiyoruz ve siyasi gerilim azalıyor mu?
Evet. Yani bu CHP'nin içindeki şeylere de bağlı. Yayınlar önce sen beni uyardın. Şey yapıyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kimin aday olacağı konusunda anlaşamazlar da her ikisi birden aday olmaya kalkarsa o zaman Ekrem İmamoğlu'nu yasaklamanın da bir anlamı kalmaz. Zaten o yüzden bu işler uzuyor. Bir nokta daha var. Eğer erken seçim kararı için CHP'nin desteğine ihtiyacı varsa Ekrem İmamoğlu koz olarak masaya sürülecek. Yani Ekrem İmamoğlu'nu yasaklamayız ama karşılığında siz de şunu şunu yapacaksınız gibi bir. Mesela seçimlerin bu sene değil gelecek sene Mart'ın son pazarına ötelenmesi, hatta belki gelecek senenin ortalarına ötelenmesi için bir pazarlık kozu olarak kullanılacaktır.
Tam da burada madem Ekrem İmamoğlu dediniz, biz bir anket yaptık. Dedik ki CHP Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını bir an önce açıklamalı mı? 3500-4000 oy var şu ana kadar. Ve eğri 3'ü evet bir an önce açıklanmalı. %20'si hayır acele edilmemeli. %12'si önce CHP Genel Başkanı olmalı. O da bir senaryo. %16'sı da önemli değil, zaten her türlü ceza gelecek demiş. Siz bunun hangisine verirsiniz oyunuzu ve neden?
Yani bence Özel'de açıkladığı süreç eğer çabucak bitirilecekse doğrudur. O da bir ön seçim yapılması noter gözetiminde.
Ve tüm üyeler.
Tüm üyeler evet. DG yalnız değil. Ben yani iddiaya göre Mansur Yavaş hayır demiş. Yani,
evet, yani
Cumhurbaşkanını CHP'liler değil halk seçecek, herkes katılsın. Ben aslında o teze de daha sıcak bakıyorum. Çünkü gerçekten yani.
Ama onun kontrolü çok zor.
Ne açıdan?
Yani şimdi sandık mı kuracaksın tüm Türkiye? İstine oy mu verecek?
Ya gelen zaten bunlara yani hani Amerika'daki tecrübelerden seçmenin %5'i gelse öpüp başlarına koysunlar. Gelmez insanlar. Çok heyecanlı bir olay değil yani.
Öyle de ama bilmiyorum. Bence şeyi de atlamaz mı? Muhalefetin farklı kamp pozisyonu sonuçta o bir kampanya demek. O kampanya birbirine evet. Neden ben neden o değil. Bu biraz CHP'nin muhalefetin enerjisini tüketmez mi sizce?
Ya yani nasıl Cumhurbaşkanı adayı seçeceksen seç. Dezavantajları ve avantajları var. Evet, işte doğru. Geçen sefer altılı masayı gördük yani başımıza ne geldiğini. Demokratik çözüm her zaman yani halkın iradesine teslim olmak en iyisi. Bence bu seçimi herkese açmanın olası dezavantajlarından biri. Mesela AKP'liler blok olarak seçilmeyeceğini bildikleri bir adayı kullanabilir ama bunlar gene pratikte pek olmuyor.
Evet.
Kim yani oturup kimse bunlarla uğraşmıyor. Bunun yararı eğer Mansur Yavaş hakikaten kendisi de adaylıkta iddialıysa iddia edildiği gibi o zaman onun dediği şekilde bir seçim yapıp halkın ortaya koyduğu adaya herkesin rıza göstermesi ve Mansur Yavaş'ı partide tutmak bence çok daha önemli diye düşünüyorum.
Peki o zaman siz İmamoğlu isminin, yani şu an İmamoğlu daha yüksek bir ihtimal diye söylüyorum CHP açısından. İmamoğlu isminin şu an için açıklanmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü
hayır yok bir an önce bu seçim süreci, ön seçim süreci hayır. Başlasın. Tabii.
Açıklansın netleşsin diyorsunuz.
Evet. Yani madem ki AKP diyor ben bu seneki şeyim, önceliğim, tek önceliğim Kasım 2025'e kadar sandığı önüne getirmek. O zaman adayını açıkla abi. Seçim programını açıkla, ekonomi programını açıkla diye düşünüyorum.
Şey senaryosu da konuşuyor, biraz zor gibi gözüküyor ama Amerika'daki gibi güçlü başkan yardımcısı, yani ikisi birlikte birisi başkan yardımcısı olarak açıklansın. Bu sayede ceza da gelemez. Çünkü
evet.
Diğeri olacak falan. Yani en iyi çözüm o ama eğer de o iş kolay değil.
Ben tabii ki siyasete yakın bir isim değilim. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özel arasındaki dinamik konusunda çok şeyler yazılıp söyleniyor. Ancak benim dikkatimi çeken ve artık iyice yaşlanan hafızamın aklında kaldığı kadarıyla bütün bunlar muhatapları Kemal Kılıçdaroğlu hariç muhatapları tarafından yalanlanıyor. Yani eğer Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında veyahut da İmamoğlu ile Özel arasında çok ciddi bir gerginlik varsa basına yansıyan şeylerinden bunu bulamazsınız.
Evet.
Dolayısıyla neyin gerçek olduğunu pek iyi bilmiyorum ama ideal çözümün ne olduğunu biliyorum. Yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun parti içinde kalması, ortaklaşa çalışmaları ve biri yasaklanırsa ötekisinin sigorta olarak aday olması. Ama her ikisi de aday olsa bile yani bunların ikisinin de Türkiye'de çok sağlam tabanları var. Erdoğan birinci turda kazanamaz.
Tabii.
İkinci turda da diyelim ki Mansur Yavaş tesadüfen isim olarak söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nu eledi. Ekrem İmamoğlu oylarının AKP'ye veyahut da Erdoğan'a gidebileceğine inanmak da biraz güç. Dolayısıyla kim kazanacağını söyleyemem.
Çok çünkü garip. Hiçbir şey ortada yok.
Ama yani Erdoğan'ın işi hiç de kolay değil.
2026'da herkes gelmeye başladı. Seçim 2026'da olacak demeye başlayan. Ne var?
Evet yani ben övünmüyorum evet. Kendi performansımla. Çünkü %90 yanlış çıkan bir şeyim. Ama Özgür Özel ben 2025 Kasım'ından sonra erken seçim oy vermem dediği anda oyun bitti. Eğer Erdoğan şu anda ortasında bulunduğumuz baskı kampanyasını başlatmasaydı belki Özgür Özel daha yumuşak olabilirdi. Veyahut da AKP'de bazı stratejistlerin dediği gibi ya Özgür Özel'i aldırmayın ne zaman seçim çağrısı yapsak muhalefet gelir nasıl olsa lafı geçerli olabilirdi. Şu anda bence CHP ve muhalefet seçmeni öyle bir bilendi ki Özgür Özel onlara ya arkadaşlar tamam 2,5 yıl daha Erdoğan'a sabredeceksiniz ama bir daha asla geri gelmeyecek aday dahi olamayacak demesi çok ikna edici olur ve CHP'nin oylarına bir zarar vermez.
Peki şimdi Türkiye toprak, ABD'ye gideceğiz de Çin'e gideceğiz. Ama tüm bunların yaşanıyor, tüm bunlar yaşanıyor. Karışık bir hikaye ve neye gideceği de daha belli değil. İşte önümüze bakacağız. Siz senaryoyu anlattınız biraz. Ekonomi bu işten, piyasa ve ekonomi ikisi ayrı ayrı nasıl etkileniyor?
Ya bu baskı rejimi devam ederse tabii ki iş dünyası kötü etkilenir. Kötü etkilendiğini de göremezsin. Çünkü kimse fabrikasını kapatmaz, tabii, üretimini kesmez. Ama Türkiye'nin en büyük eksiği üretim eksikliği değil zaten. Sabit sermaye yatırımı. Sabit sermaye yatırımı herkes düşük faizde daha çok yatırım olur. Ya da işte şirket para kazandı da daha fazla yatırım yapar diye düşünüyor. Bunlar doğru ama temel öncelik rahmetli Keynes'in zamanında söylediği gibi hayvani iştahımız, yani yarına güvenmemiz, kendimize güvenmemiz. Bu baskı ortamı o güveni ortadan kaldırıyor. Yani ülkede hak hukukun olmuyor. Bugün yani ben kendim iş insanı olsam şöyle düşünürüm. Ya olmayan bir suç uydurularak insanlar içeri alınıyor. Yarın benim de hükümetle bir konuda bir ihtilafım olur ya da hükümete yakın biri benden bir şey ister. Ben yapamam çünkü adil değildir. Beni de içeri alırlar diye düşünür. Dışarıda da yani bu tabii kampanyanın dışarı nereye varacağı, özellikle diplomatik muhataplarımızı, yani Trump herhalde çok rahatsız etmez de Avrupa Birliği'ni çok rahatsız
ama
eder.
Ama çok açıklama falan yok. Eskiden daha hani en azından kınıyoruz, takip ediyoruz. Dikkatli takip ediyoruz.
Ama daha yani Dışişleri Bakanı dün resmen göreve başladı Amerika'da. Çünkü orada atanma...
Avrupa diyorum ama ben.
Avrupa'dan. Avrupa'nın şu anda öyle başında belalar var ki. Yani şu anda o kadar Trump'la meşguller ki belki bugünlerde bir genişlemeden sorumlu komiser bir açıklama yapar. Ya da yaptı, belki de biz okumadık. Umurumuzda değil çünkü. Ama şu anda kimsenin Türkiye ile uğraşacak. O anlamda Türkiye ile uğraşacak vakti yok yani.
O anlamda esasında Erdoğan rahat. Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Ya rahat tabii ama yani dediğim gibi her şeyin de bir sınırı var. Şimdi hiçbir şekilde Siirt vatandaşlarımı küçümsemek amacıyla söylemiyorum bunu. Siirt belediye başkanına kayyum atamakla ana muhalefet partisinin en önde giden ismine 16 milyon kişilik şehrin belediye başkanını görevden almak arasında veyahut da siyasetten yasaklamak arasında çok büyük farklar var. Bunu daha önce de söyledim zannediyorum. Erdoğan her zaman sadece kisve olarak da olsa bir meşruiyete saygı duydu. Yani işte o yüzden zaten yargı kararları şu bu saçma sapan. İlla ki bir meşruiyet olacak. Yani bunu yaptığınızda artık o meşruiyet kisvesi veyahut da urbanı üzerinizden çıkmış olur. Başka herkes bir, yani açıkça herkes diktatör demeye başlar. Siz beğenin,
başka bir lige geçiyorsunuz o zaman değil mi artık?
O zaman tabii, o zaman yani yavaş yavaş artık Rusya ligine geçmeye başlıyorsunuz ve gördüğünüz muamele hem finansal katılımcılar hem de diplomatik muhataplarınız açısından da o kategorideki bir ülke gibi olur.
Peki şimdi Cuma günü İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu şeye gidecek, ifade vermeye gidecek. Ne olacak hiç belli değil Türkiye'de. Orası bir ters senaryoda. Çok da söylemek, telaffuz edip normalleştirmek istemiyorum. Orası bir ters dönüyor. Cuma günü veya başka bir fark etmez. Cuma günü söylemiyorum diye söylemiyorum. Piyasa tepki gösterir mi sizce?
Ya mesela gözaltına alıp tutuklanırsa ne yapacaksın?
Onu söylemek istemiyorum.
Evet, ben hayır yani bu tabii ki ya, o piyasa yerlere yatar.
Öyle mi?
Şey tabii kesinlikle o bambaşka bir şey olur yani. O hakikaten tam anlamıyla Ergenekon, işte o meşhur savcı gelen çıkamıyordu bir daha, evet, oradan. O günlere dönmüş oluruz. Ve Türkiye'nin şu andaki ekonomik yapısı bunu kaldırmaz yani. O günler bambaşkaydı. Türkiye ekonomisi taş gibiydi bugünlere kıyasla.
Dünya da iyiydi.
Dünya da iyiydi. Faizler sıfırdı. Evet. Kimse aldırmıyordu açıkçası. Biz 2000 işte Ben Bernanke, o belki biz artık daha fazla tahvil almayız dediği güne kadar siyaseti kimse okumuyordu. Yani ya, yatırımcılar yüzüme söylüyordu benim. Ya sen iyi çocuksun, hoş çocuksun da boş ver, geç bunları yani. Hani varsa bir şey piyasaları etkileyecek söyle. Aksi halde umurumuzda değil. Ama o dünyada değiliz artık.
Ciddi bir çarkantı dalgalanma oluyorsunuz.
Olur, evet. Kesinlikle olur yani.
İşler olmaz diyelim, ne diyelim?
İnşallah olmaz diyelim. Ben onu yapacaklara da açıkçası şeye vermiyorum. Bu kararın istinaftan çıkmamasını filan nedenini de suç uyduramamaktan çok. Sanırım AKP-MHP stratejistler arasında ya bunu yaparsak tamam, çok önemli bir rakibimizi bertaraf ederiz ama ya halk kızıp bu sefer örneğin özel aday olsa ona oy verirse ne yapacağız sorusuna cevap bulamadıkları olduğunu düşünüyorum.
Evet. Ve şunu da unutmamak lazım. Sonuçta muhalefet cephesi zaten Ekmettin İstanbul'a olabilir. Ekmettin Bey'e de verdi.
Evet.
O zaman iki muhalefet partisinin toplamı kadar oy almıştı. Yani o kadar düşük katılım olması ki Demirtaş çok yüksek oy almıştı. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce bunun hepsi çok yüksek oy aldı. Yani esasında bir süre sonra hani öyle bir hamle yapmanız adayın kimliğinden bağımsız şekilde kazanması da sebep olabilir. Veya kesinlikle. Özgür Özel olmaz. Özgür Özel belki başkasını bulur. Üçüncü bir şahıs bulunur. Yani evet. Orada artık isimdi bu sistemin...
Orada tepki.
Tepki oyu, evet. Öyle bir risk var. Yani
tepkinin başına bir bayrak tutan, evet, koyuyorsunuz.
Onu
şunu da hatırlayalım.
Türkiye'de yani o kadar şey değil.
İkinci İstanbul belediye seçimlerine dair çok detaylı anketler var elimizde. AKP seçmeninden gelen, yani çok kayda değer ölçüde AKP seçmeni bile Ekrem İmamoğlu'na verdi. Yani Türk insanı demokrasiyi tam olarak tanımlayabilmiş değil belki kafasında ama bu seçimlere hile karıştırılması ya da offside'dan gol konusunda fevkalade hassas.
Bir o konuda hassas. Bu arada Devlet Bahçeli'nin açıklaması nasıl buldunuz? Şeyi bıraksın İBB başkanlığına 100 bin oy imza toplasın. Anlamsızın soruyor kimse de. Bana enteresan geldi çünkü seçim yok diyor ama ilk defa ne bir seçim senaryosu üzerinden bir değerlendirmesi var.
Yani evet ben hani o anlamda baktığında onu ilk olarak söylemedim. Çünkü seçim hayali kuranlar da şey yapmasın diyor ama arkasından Ekrem İmamoğlu'na böyle bir mesaj veriyor. Yani belki bu Suriye'den başlayıp tarif ettiğim olaylar zinciri tam beklediğim gibi gelişmez. Genelde de gelişmiyor zaten ama Türk siyasetinde havanın çok ciddi bir şekilde ve bence iyimser anlamda değişeceğine dair çok güçlü bir seziye sahibim. Yani çünkü bütün bu işlerin sonu bir ya erken seçim ya anayasa değişikliği konusunda pazarlığa varıyor. Yani üçüncü alternatif saray darbesi dediğimiz yaparsınız. Yani demokrasiyi şu veya bu sebeple askıya alır seçim yapmıyorum dersiniz. Başka yolu yok ki.
O da en üç senaryo diğer ikisi davası da.
O zaman onun bedeli Venezuela olur yani. Yani Venezuela'nın feda edilmesi değil Türkiye'nin dünya nezdinde Venezuela muamelesi olur.
Biz Kolombiya muamelesi göremiyoruz Trump'tan. Kolombiya muhabbeti.
Abi zaten yani Türkiye ikinci Kolombiya oldu. Bu sene kaç yüz bin ton keyif verici madde yakalandı bilmiyorum artık. Türk gemilerini açık denizde avlıyorlar. Ben muz almaya korkuyorum vallahi.
İçinden bir şey çıkar.
Abi yanlışlıkla yerim benim kafayı yerim ondan sonra. Zaten ruh durumum çok sağlam değil.
Artık Türkiye kapatırım. İçim sıkıldı. Ve bu dipsik muhabbetine girelim. Önce onu sorayım. Hani içim batıyordu gidiyordu. Kara kutuydu.
Ya işte bu...
Hep bu Amerikancı tavrınız yüzünden abi.
Çok sağ ol, teşekkür. Evet. Onu da kesinlikle yaz. Bu herif Amerikan ajanı. Öyleyim yani. Gönüllü hem de yani. Para da almıyorum bu iş için.
Ucuza gitti.
Ucuza gitti. Şimdi bak, İran hiçbir destek almadan nükleer silah üretmek aşamasında. Hatta muhtemelen yani bir hafta içinde üretebilir. Bu İran'ın gelişmiş ve ekonomisi güçlü bir ülke olduğunu göstermez. Her ülke... Kuzey Kore de öyle. Yani nükleer bomba yaptı. Çin'in tek bir icadı ki onun da ne kadar gerçek olduğunu bilmiyoruz. Sebebini anlatacağım. Çin'in hayatta kalacağını, tutunacağını göstermez. Aksine tam tersini söyler. Çünkü hakikaten bu kadar güçlü bir yapay zeka modeli icat edip bunu bütün sanayilerine uygulayacaksa Çin'de işsizlik %40'a çıkar. Şimdi niye bu deep sea konusunda bir takım tereddütlerim var? Bir, dün itibarıyla siteye çok yoğun siber saldırı vardı. Dolayısıyla pek çok insan girip hakikaten iddialar doğru mu sınama şansına sahip olmadı. İki, biraz önce Bloomberg'de bir haber yayınlandı. Microsoft ve OpenAI dava etmeye hazırlanıyorlar deep sea'ki şeyini çaldı diye. Open source ya veri tabanını çaldı diye. Üçüncüsü de yine biraz önce Forex habere düştü. Alibaba DeepSeek'i böyle eşofmanında sallayan bir model geliştirip piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Öyle mi? Onu
görmedim. İsmini hatırlayamıyorum ama V3 mi? V3 mü ne öyle bir şey. Ya bu işin sonu yok. Hani bu birisi çok güzel bir laf söyledi. MTA'laştı bir anda yapay zeka.
Güzelmiş.
Yani bizim 100 milyar dolar harcayıp yaptığımız şey Çinliler 5 milyon dolara yapıyorlarsa bu her iki taraf için avantajlar ve dezavantajlar barındırıyor. Doğru olduğunu farzlayalım bütün bunların. Şu sonuçlara ulaşabiliriz. Bir, Nvidia gibi çip üreticileri, daha doğrusu hardware, donanım üretenler bu işe bayılır. Çünkü daha fazla bu işi yapan şirket ve daha fazla kapasiteye ihtiyacı olacaklar. Bütün bu hyperscaler dediğimiz büyük ölçeklendiriciler, fiyatlar hızla düşer. Daha da önemlisi bütün küçük ortakları ya sen işte bu Trump'ın Stargate projesi 500 milyar dolar. Sen nereye 500 milyar dolar harcıyorsun abi? Herif bak 5 milyon doları. Oralarda çok ciddi bir çöküş beklerim. Dolayısıyla ben borsa üzerinde, Amerikan borsası üzerindeki etkilerinin henüz bitmediği kanaatindeyim. Ve çok derin felsefi ve ekonomik sorunlarla baş başa kalıyoruz. Bir, bu kadar parayı boşa mı harcadık? İkincisi, ya 5 milyona da üretebilsen bu işten ne zaman para kazanacaksın abi? Yani oturup benle sohbet etmek dışında ya da benim artık iyice yıpranan hafızama yardımcı olmak dışında ben nerede kullanıyorum bunu? Yani bu Atilla Eşad'ın teknoloji bilgisi eksikliğinden kaynaklanan bir soru değil. Şu anda Wall Street'te bütün fonlar, yani bu şirketleri alacak olan fonlar, bu soruyu soruyor. Tamam, olayın çok seksi bir hikayesi var. Eyvallah.
Ama yarattığı ekonomik değer ne?
Yarattığı ekonomik değeri ölçemiyorsun. Ne o şirket için ölçebiliyorsun. Çünkü herkes taklit edebiliyorsa hiçbir ekonomik değeri yok. Ne toplum için ölçebiliyorsun. Çünkü yapay zeka farz edelim ki ben 20 kişilik küçük bir hizmet şirketi yönetiyorum. 19 elemanımın da yerine geçti. O zaman 19 kişi işsiz. Ben bunları nasıl besleyeceğim? Vergi mükellefi evet. ödeyecek. O yüzden yani bu iş çok karışık bir hikaye.
Ama siz ABD borsasını vuracağını düşünüyorsunuz biraz da.
Dediğim gibi yani donanım üretenleri değil, sosyal medya platformlarını veyahut da işte bu ChatGPT tür şirketlerin değerini çok ciddi şekilde düşüreceği düşüncesindeyim. Yani ben şahsen DeepSeek'in şey olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiç şüphe yok. Ama yine de yani çok yüksek bir teknoloji bilgim yok ama sonuçta ChatGPT'nin modelini alıp uygulamış. Ali Baba'nınkini görmedim. O daha değil. Yani ortada iki tane şey var. Bir, ne kadar çabuk ve ne kadar az kapasite kullanarak kendini eğitebiliyor. İkincisi, bir soru sorduğunda cevap verirken ne kadar az kapasite kullanıyor. Şimdi bu sorulara cevap verilmesi zaman alacak.
Şimdi bir haber de şey geçmiş. Çin'le ilgili soruların bazılarına cevap vermiyormuş. Şimdi bu işlerde tabii özgürlük olmayınca bu işlerin hiçbir zaman tam kapasite evet. ulaşması mümkün değil. Onu da söyleyeyim.
Evet, yani ama eğer gerçekse teknoloji savaşı. Şimdiden zaten Amerikan donanması ya da silahlı kuvvetleri kullanılmasını yasaklamış evet, aplikasyonları.
Evet. Avrupa'da bilgi de biraz adımını atıyor. Evet. Bizim yarı ve miri ne zaman olacak acaba? Yapay zeka.
Ya hakikaten ben de şey yapıyorum yani gabarda petrol 75 bin tonun üstüne çıkmıyor günde 75 bin varilin. Ne zaman bir Türk beyin değil mi? Öyle bir şey mi olacak? Türk deha. Türk zihni.
İsim mi bu maça yaşıyorsun?
Yani tabii. Birisi bir hikaye anlattı. Bilmiyorum ne kadar doğru. Genç birkaç çocuk gayet bilgili yazılımcı. Bir üst düzey siyasetçi ismini vermeyeyim buradan. Gidip demişler ki ya biz işte yani 5 milyon dolara Google'dan daha iyisini yaparız. Hı. Göstermişler. Bilmiyorum bu hikayeyi sen de duydun mu? O siyasetçi de hemen 5 milyon tahsis
para
etmiş. Yani girdiğinde yazılımı açtığında arkada Google Search'e yönlendiriyor seni. Biz de o şekilde yaparız.
Onu reklamı falan bile yaptılar.
Öyle mi?
Tabii.
Fatih projesi ne oldu?
Çöp oldu yani. Çocuklara tablet dağıtılan değil mi?
Efendim?
Çocuklara tablet dağıtılan.
Evet, 10 milyon tablet dağıtılacaktı. Bu BYD ve diğerleri geldikten sonra TOGA ne olacak? Evet. Devam edelim. Girmeyeceğim vallahi. İnsanların moralini bozmak istemiyorum.
Bozdunuz ama. Geç kaldınız bunun için. Evet Atiye Bey, bugünlük yeterince moralimizi bozdunuz kapatırken.
Ben gayet iyimser ve böyle Pollyanna türü bir yayın yaptığımı
düşünüyorum. Türkiye siyaseti için iyimsersiniz esasında.
Evet.
Ama onun dışında hiçbir şey için. Bir de hiç Mehmet Şimşek demediniz programda.
Mehmet Şimşek... Peki söyleyeyim. Mehmet Şimşek olan Mehmet Şimşek'e ve programı olan kayıtsız şartsız, sonsuz gönüllü desteğim devam ediyor. Bana daha iyisini getirinceye kadar Mehmet Simsek'ten başka bir şey demeyeceğim.
Yabancı ortamlarda çok takılıyorsunuz.
Yes I do.
Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
One minute.